Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Evet hocam, geldiniz, hoş geldiniz.
Hocam çayla birlikte hoş bulduk yani.
Vallahi hocam zaten sizin o bölge çaysız yapamaz değil mi?
Hocam biz su Allah'ın en büyük lütuflarından birisidir.
Diyersiniz.
Bunu herkes söyler. Biz devam ederiz. Çünkü çay yapılıyor onda.
Çok güzel hocam ya. Bir defa duydum bu espriyi, çok hoşuma gitti.
Evet.
Eyvallah. Şimdi hocam biz sizinle bir ara La Tahsen Aiz el-Karni diye bir sulu yazarın kitabından, yani üzülme. Çünkü hocam insanların en büyük sıkıntısı kaygılar, dertler, üzüntüler.
Niye hocam, yani üzülmemek olur mu? Kaygılanmamak
tabii,
olur mu?
Makul üzülmek, makul kaygılanmak, bu da hayatın bir parçası. Ama velakin şeytan genelde bizi gereksiz yere, boş yere üzüp, kaygılandırıp enerjimizi çalıyor.
Tabii. Anladım. Boş yere
hiç
üzülmek.
Hiç üzülmesek, hiç kaygılanmasak kimse ders çalışmaz. Öğrenci sınıfta kalır.
Değil mi? İzleyicilerimiz diyecek, ulan ne diyor ya, üzülmemek, kaygılanmamak yani. Tamam ama boş yere. Gereksiz yere.
Zaten bu uzak doğu mistisinde çok var. Anı yaşayan insan kolay kolay üzülmüyor. Çünkü üzülmek geçmişle alakalı. Kaygılanmak gelecekle alakalı. Anı tam yaşayıp hakkını verirsek o an bir süre sonra geçmişte kaldığı için üzülecek bir şey yapmamış oluyoruz. Yani gelecek de hızla geldiği için her vaktin kıymetini bilsek, yani kaygılanmaya da gerekiyor esasında hocam. Da işte insan nedense Allah bizi üzüntü ve dertten yaratmış sanki.
Yani orada biraz şey herhalde, makul düzeyde üzüntü ve kaygı olduğunda sorun yok da fazlası şey diyor. Hani kaygısız insan da hocam.
Kötü.
Kötü. Panik düzeyinde kaygı yapan insan da kötü. Biri umursamaz, vurdum duymaz. Öbürü eli ayağı birbirine dolaşır yani. Ortası karar. Kaygının aslında çoğu da zarar, ortası karar.
Doğru.
O dengeyi bulmak lazım ama orada dediğiniz kısım çok önemli. Anı yaşamak. Tabii bunu vur patlasın, çal oynasın anlamında demiyorsunuz değil mi hocam?
Hocam carpe diem diyorlar ya bu batılılar. Yani anın hakkını vermek. İbnül Vakit tasavvufta. Yani şu anda bizim yapmamız gereken neyse onu yapacağız. Yani öğrenciysen imtihan vakti ders çalışacaksın. İşçiysen o anda işini yapacaksın güzel. Ne bileyim
yani
hocaysan.
Yani odaklanarak yapacaksın bunu.
Doktorsan o an hastaya kendini vereceksin.
O zaman o anda yaşamamak demek hocam bir tür şey demek yani. Dikkat bozukluğu demek yani.
Hocam esasında şu cep telefonuna çıkalı bunu daha iyi anlıyoruz. Şimdi bir arkadaşınızı ziyarete gidiyorsunuz. Arkadaşınız dinlemiyor. Tamam hocam anlat diyor. Buradan bir şeyler okuyor yani. Nasıl canınız sıkıldı? Doktora gidiyorsunuz bazen. Bazı doktorlar, bazı öğretmenler. Geçen çocuk soruyor hocam, baba diyor derste bile öğretmen cep telefonuyla oynuyor diyor. Hepimiz artık tedavi olmamız gerekecek herhalde bu gidişle.
Bazen diyelim ki cep telefonu yoktur elinde ama diyelim ki kafasında geçmiş zamanlar film gibi dönüyor ya da üzüntüleri, kaygıları ya da gelecekle ilgili kaygıları film gibi kafasında dönüyor. Yani size bakıyor ama gözden anlıyorsunuz yani, göz şeyde, boşlukta yani, projeksiyonlar size dönük değil yani.
Hocam bu şeytanın tuzağı. Çünkü biz geçmişi değiştiremeyiz. Geleceği de kontrol edemeyiz.
Henüz elimize
ama şu
diyeyim.
Anda istediğimiz işi yapma, Allah bize o fırsatı vermiş. Yani güzel bir iş yapabiliriz. Arkadaşımızla kaliteli bir sohbette bulunabiliriz. Eşimizle bir yemek paylaşıyorsak yani güzel bir vakit geçirebiliriz. Ama velakin şeytan istiyor ki sen bu anda bulunma. Geçmişte bulun. Zaten geçmiş. Ya geleceği tasarla. O da zamanı gelince zaten çok şartlar değişeceği için. Hani evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani uymayacaktır. En güzel anı yaşamaktır ama şeytan da bunu hocam, nefis şeytan.
Dürtüyor yani.
Biraz hocam kültürümüz de hakikaten bizi çok kaygılandıran bir kültür var hocam. Acaba işte 10 sene sonra Türkiye'de kıtlık olur mu? Savaş çıkar mı? Acaba okul bitince iş bulabilir miyim? Ya sen şimdi adam gibi dersini çalışsan, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir mimar olsan illaki iş bulacaksın, merak etme.
Ama şey işte böyle gelecekle ilgili kaygılarını koskocaman bir dağ gibi görüyor hocam önünde. Büyütüyor onu, büyütüyor. Ve ondan sonra da onu aşamayacağına inanıyor. Halbuki ne kadar yol uzun olursa olsun tek bir adımla yolculuk başlamıyor hocam yani.
Eyvallah.
Bir adım atıyorsun, yolculuk başlıyor.
Yani. Eyvallah.
Geçen hocam şeye, Polonezköy'e gittik, bir grup arkadaş. Yani orman, kuşlar, böyle suların şırıltısı, ormanın hışırtısı falan böyle çok hoş. Arkadaşlar başladı ya işte 50 sene sonra burası ne olacak?
Sana
ya
kardeş.
İşte ya buradan bir yer alıp ev mi yapsak buraya? Ya diyor, dedim arkadaşlar yetti ya. Yetti ya dedim
şu
ya.
Şu an keyfini çıkaralım.
Ya dedim şu kuşları bir dinleyelim. Şu ortamın tadını bir çıkartalım. İki bir muhabbet edelim yani, tamam mı? Yani niye hep böyle şeyler üzerine gidiyoruz yani?
Hocam biraz sonra gelecek. Hırs da işin içine giriyor. Hırs da insanı mutsuz eden bir duygu. Hmm. Şimdi yani o güzel çiçeklerin, kuşların zevkine varmak yerine hırslanıp buraya ev yapayım diyorsun.
Hmm.
Ya evde yaparsın. Allah başkasına öyle yerde verir ama o anda onun zamanı değil.
Değil.
Akşam eve varınca düşün ya, bugün çok zaman geçirsin. Ya bir de
Polonezki ormanlarında hocam herkes ev yaparsa o zaman oraya daha zaten gidemeyiz
o
ki.
O da ayrı bir şey.
Yani beton cehennemine dönecek orası da, işte İstiklal Caddesi gibi, işte evet. Kadıköy gibi yani. Bari oralar dursun yani.
Hocam dediniz ya, 50 sene sonra burası ne kadar berbat olur demiş arkadaşımız. Şöyle diyor hocam. Korkulan şeylerin pek çoğu gerçekleşmez. Yani 50 sene sonra belki çok daha güzel olacak orası. Ya biz hocam böyle boş boşuna korku üretmeyelim. İşte benim çocuğum 50 sene sonra ne olacak? Şimdi yeni doğdu. Acaba bizim gibi iş bulabilecek mi? Ya merak etme, senden daha iyi iş bulur inşallah.
Evet inşallah. Hocam ben Sufi ile Terapist'i kitap formatında yayına hazırlıyordum. Sonra Seligman'ın bir yazısını okudum. Gerçekçi iyimserlikle ilgili. İşte Amerika'da insanlara test uyguluyorlar. Psikolojik test. Ama önce testin başına yazıyorsun. Sen kendini iyimser mi görüyorsun, karamsar mı?
Hmm.
Mesela insanların çoğunluğu iyimser görüyorum diyor kendine. Fakat testin sonunda kendini iyimser zannedenler karamsar çıkıyor.
Onlar dahi karamsar, ilginç.
Evet, bir Amerikan kültürü olmasına rağmen. Sonra ben bir düşündüm ya, dedim. Ben dedim böyle gelecekle ilgili kaygılarımın hepsini birer şeye dönüştüreceğim. Varsayıma dönüştüreceğim. Yani çünkü onlara tam bir kaygı olarak kaygılandığım zaman duygularım da, hormon sistemi de, beyin de ona göre gardını alıyor. Yani stresini yaşamaya başlıyorsun yani onun. Dedim ki bilişsel varsayım, bakalım çıkacak mı, test edelim diye. Hocam bir yıl böyle uğraştım kendimle. Baktım ki hocam benim kaygılarımın %95'i çıkmıyor yani. Ya dedim Allah cezasını
yani
vermesin.
Evet.
Ya dedim ben kendi kendime %95 boşuna ne yapıyorum? Kaygı çekiyorum yani.
Hocam bunu psikologlar şöyle açıklıyorlar. Bu beyin işte kendini korumak için evrimci teoride işte hayvanlar olabilir, vahşi hayvanlar falan, hep böyle kaygılanmak. Ama bence hocam bu tabii biz bunun dışında ruha ve nefse de inanıyoruz. Nefis hocam insanı huzursuz kılmak, mutsuz edip de gerçek amacına, hedefine ulaşmasın diye. Veya hocam geçici şeylerle mutlu ediyor sizi. Yani
anlık zevkler
peşinden koşturuyor. Hocam şimdi hakikaten kaygılandığımız pek çok şey gerçekleşmiyor. Allah-u Teala, çünkü Rahman ve Rahim bir Rabbimiz var. Her geçen gün hocam Türkiye'de daha güzel fırsat. Hocam biz İmam Hatip okurken diyorduk arkadaşlarımız, siz cenazeyi yıkayacaksınız. Yok, cenaze falan yıkamak o da şerefli bir meslek, ayrı konu, ama Allah çok daha güzel İmam Hatip mezunu kardeşlerimize yani statüler, işler nasip etti. Hani böyle bir Türk milletinin bu karamsarlığını ben şahsen çok üzüyor beni. Büyüklerimiz de hep böyle. Aman oğlum şuraya gitme, kafana bir şey düşer, bir piyano düşer hikayesi.
Yani eskiden diyelim ki Orta Asya'dan gel hocam, yani Selçuklu ve Osmanlı kültüründe çocuklar çok cesaretlendirilirdi yani. Ama sonradan herhalde Osmanlı'nın gerileme dönemiyle birlikte sürekli can kaybı, sürekli toprak kaybı insanlarda yavaş yavaş bir şey oluşturmaya başladı. Travma. Şimdi mesela en somut yansımalarından birisi Yemen türküsüdür hocam.
Ya.
Şimdi Yemen'e
giden
çocuğu
gelmiyor.
Acep nedendir yani. Şimdi tabii bu tür dramlar öne çıkınca bu defa annelerde aşırı bir şey kültürü gelişmeye başlamıştır.
Korumacı mı diyeyim
hocam? Korumacı. Hmm. Çünkü Yemenler yaşanmıştır. Kuzey Afrika, Balkanlar, bu tür kayıplar ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı destansı. Ama bir açıdan da özellikle anneler üzerinde çocuklarına karşı aşırı merhamet, aşırı şefkat. Yani aşırı şefkat ve merhamet işte şey hocam, dengeyi bozuyor. Denge evet. Hakikaten önemli bir şey. Yani Yaradan'ın celali isimleri de var, cemali isimleri de var. Cemali taraf insanda çok ağır bastığında bir insana hep böyle pozitif, hep böyle işini kolaylaştırıcı bir yol yaparsan o çocuk büyüyemiyor yani.
O yüzden hocam güzel bir şey söylediniz. Yani gerçekçi iyimserlik. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki deveni sağlam kazığa bağla, ondan sonra tevekkül et.
Evet, çünkü öbür
gerçekçi.
Türlü. Evet, gerçekçi, çünkü öbür türlü Pollyanna'cılık. Pollyanna'nın çizgi filmi vardı. İzleyicilerimiz hatırlar yani. Bir tane karikatür var. Böyle kız uçuyor neredeyse yani. Çok iyimser olduğunu ifade ediyor. Doktor diyor ki yok yok diyor, sen kelebek yutmuşsun.
Eyvallah.
Gerçekçi olması lazım yani.
Yani evet. Hocam şimdi o zaman bizi mutsuz edenlerin başında bu gereksiz kaygı ve stresler. İkincisi diyor ki Ayaz el-Karni, unutma kin ve hırs hasmından daha çok insanın kendi sıhhatine zarar verir. İkinci bizi mutsuz eden, ikinci ve üçüncü duygularımız da kin ve hırs. Hatırlarsanız Gazali kini çok güzel tarif etmişti.
Evet.
Kin, bir adama kızıyoruz, intikam alırsak gadab oluyor. Bu öfkemiz o anda patlıyor ve evet, intikamımızı alıyoruz, o bitiyor. Kin nedir? O anda güç yetiremiyorsun adama. Ya ben şimdi seni dövemem, sana karşılık da veremiyorum. İleride görüşürüz. İçime atıyorum. İçime attığım bu gadab, öfke kine dönüşüyor. Ve esasında bunun terapisi yapılmazsa insanlar gerçekten hasta oluyor. Yani bazı insanlar mesela kayınvalidesinden, kayınpederinden neyse duyduğu bir sözü 40 sene içinde besliyor, büyütüyor o canavarı. Diyor ki bir kavga esnasında eşine, senin diyor annen bana 40 sene önce şunu demişti.
Şunu demişti.
Kim? O zaman evet, intikam alamamış. O yüzden diyor ki sufiler, affet. Affet, geç gitsin. Yani sırtında o bagajı, o küfeyi taşıma boşuna. Taş doldurmuşsun, içinde kin var, öfke var. Boşalt gitsin. O yüzden affetmek, affedilenden çok affedeni esasında büyük bir sıkıntıdan kurtarıyor.
Evet, kesinlikle hocam. Mesela bunun bir başka tarafı da hocam, çocukluk döneminde yaşadığı zorlukları, çektiği çileleri ya da maruz kaldığı, yediği sopaları, yaşadığı travmaları falan. Mesela bazı insanlar böyle şey, acayip derecede büyütüyor. Bakıyorsunuz ki o travmalar onun yaşamını belirliyor. Halbuki belirlemesi gereken nedir? Belirlemesi gereken senin Allah sana vermiş olduğu zeka ve yeteneklerinden hareketle yürümen lazım. Atıyorum yani ilkokulda bir şarkı türkü söylemiştir hoca, becerememiştir. Bütün arkadaşlar onu rezil etmiştir mesela. Kalkıyor diyelim ki müzisyen olmaya çalışıyor. Yahu yok, bu yetenek sende ama diyelim ki sportif yeteneğin var, oradan yürüyor. İnsanlar bu açıdan şey, kendi acıları üzerinden, kendi zafiyetler üzerinden yürümeyi bir motivasyon kaynağı olarak görüyor. Halbuki arkasını besleyemiyorsun yani.
Hocam Gazali bu hani dedi ya, kin ve hırs en çok o sahibine zarar verir. Gazali hocam bunu terapi olarak kullanıyor. Ya diyor, senin düşmanın diyor. Sen ona kinleniyorsun. Senden haberi yok. Sen sabah uykun kaçıyor. Evet. Sabah onunla hayal aleminde kavga ediyorsun, laf ediyorsun, laf yetiştiriyorsun. O adam huzurla uyuyor, sabah işine gidiyor. Esasında sen düşmana yardım ediyorsun diyor. Eğer diyor düşman bunu duysaydı sana diyor sevincinden para dağıtırdı sağa sola. Yani. Ya ben falancayı kendime gıcık etmişim ya, helal olsun bana derdi. O yüzden sakın düşmanını sevindirme. Affet gitsin diyor hocam. Hakikaten ne kadar ters gözüküyor değil mi sen?
Evet.
Sana düşman affeder mi?
Bunun tezahürlerinden birisi ne oluyor hocam? Kafaya çok takan ve kafada bunu senaryolaştıran insanlar uykuya zor dalıyor hocam.
Zaten hocam biz seninle konuşmuştuk ya, uykuya hızlı dalmak çok büyük nimet.
Evet.
Kalpte biraz kin olmamasını gösteriyor. Gerçekten birine kinlendiğiniz gece sabah da uyuyamıyorsunuz.
Evet. Bir de hocam başka neler oluyor? Mesela şey diyor kendine, geriyor kendini. Mesela gece dişlerini gıcırt atarak uyanıyor. Farkında değil, gıcırt atıyor. Niye? Çünkü stresten, o kızgınlığından, hırsından şey diyor, dişlerini gıcırt atıyor yani. Bazıları mesela boyun kaslarını, bazıları karın kaslarını. Sabah kalktığı zaman hocam, uyku neydi hocam? Dinlenmekti. Sabah kalkıyor, yorgun kalkıyor yani.
Bizim selam olsun dişçi Enis Bey'e, diş doktorumuz öyle söylüyor. Yani genelde insanlar diyor dişlerini gece sıkıyorlar. Dişlerin parçalanmasının bir sebebi de bu.
Ay, çok
bir sebebi,
ilginç.
Hepsi değil. Şimdi dişler gerçekten böyle birbirini öğütmeye başlıyor. Çünkü çok sıkınca diş minnesine zarar veriyorsunuz. O yüzden hani dedi ya, karşıdaki adama zarar vermez, sana zarar verir. Sağlığın sıkıntını etkiler. O yüzden affedelim. Yani düşünelim ki o hatayı biz de yapabilirdik.
Evet.
O yüzden hocam bizim tasavvufta affetme hikayeleri çok fazladır. Yani hatta Hallacı Mansur kendisi biliyorsunuz işte idama mahkum olmuş. Önce diyor bana bu zulmü yapanları
affeyle. Ama tabii haksız yere bir mahkumiyet o da.
Önce ya Rabbi diyor bana bu zulmü yapanları affeyle. Onlar bilse yapmazlardı. Veya kötü niyetle yapmadılar şeklinde. Hocam çünkü affetmediğin zaman o yük ağırlaşıyor. Onu affetmedim, bunu affetmedim. Bazen ben sohbet ediyoruz. Bir bakıyorsun ki arkadaşa, annesi, babası, kardeşleri, eşi, herkese karşı içinde tonlarca şey var.
Evet.
Ve bu insanın mutlu olması mümkün değil zaten.
Ferdi Tayfun'un muydu bir şarkısında geçiyordu. Ölürsem kabrime gelmek istemem. Şimdi nefretini bunu noktaya taşıyor. Mesela köylerde, şehirlerde de devam ediyordur. Mesela cenazeme gelme der mesela. O kadar şey, mesafe, yani affetmediğini o şekilde ifade etme. Cenazeme bile gelme der yani.
Hocam nasıl ki bir kin ki, ben de şimdi deyince biraz düşündüm. Nasıl bir kin ki ölümden sonra devam ediyor.
Evet.
Adam ölüp toprağın altına girecek. Evet. Oradan bile kinini üste göndermek, göstermek istiyor.
Önceden de bunu söylüyor, ilan ediyor yani. Önceden de söylüyor, ilan ediyor. Çünkü şey, benim köyden bir tanıdık böyle bir gelinle çok şey etmiş yani. Zulmetmiş. Çok zulmetmiş yani. Kadıncağız da hastanede yatıyor. Gidip şey etmişler. Bir hani vefatını bekliyor. Bir türlü vefat etmiyor kadıncağız. Bunu şeye yormuşlar yani. O affedilmez eziyetler yaptığı gelininin bir şeyi gibi yorumlamışlar bunu. Gidip gelininden şey demişler yani. Sen bunu affet
helal
yani.
Et.
Hakkını helal et sen bunun yani diye. Yani şey oluyor. İnsan psikolojisine hakikaten hep şey deniyor ya hocam. Yani İnsan hasta ise etrafındaki insanlar onu aslında hasta ediyor. Ben aksini düşünüyorum. İnsan hocam en çok kendi kendini hasta ediyor.
Kesinlikle.
Başkadan etkisi yok mudur?
Var.
Vardır. Ama en çok dersek kesinlikle insan en çok yalanı kendine söylüyor. İnsan en çok kendi kendini kandırıyor. İnsan en çok kendi kendine öfkeleniyor hocam.
Başkası da buna bazen işte alet oluyor, o kadar. Ama siz kanmaya niyetlisiniz hırsınızdan falan.
Evet.
Yani birisi beni kandırsa %500 karlı bir iş olsa da yapsam
değil
diyorsun.
Değil mi? Hop atlasam.
Sen kendini zaten hazırlıyorsun. Hocam kısa bir araya girelim. İkinci bölümde devam ederiz inşallah. Pek kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz ve pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri. Ortak programda beraberiz. Tasavvuf İnsan Psikolojisi programında ben Deniz Süleyman Derin, yeni katılan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam yeni bir konuya geçiyoruz. Hırs.
Evet.
Kin hocam, affedememek çok kötü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda hocam kin diye bir şey yok. Kızını öldüren, eşi Ayşe annemize iftira yapan, ne bileyim insanı affetmiş, işkence yapanları affetmiş, amcasını çok seviyor. Yani Hamza radıyallahu anh'e onu katleden Vahşi, o da sahabe olmuş tabii sonra.
Evet. Onu affetmiş. İslam'a girdikten sonra.
Ama şunu diyor hocam sanki, ya çok gözüme gözükme diyor. Affettim ama diyor. Ben de bir insanım diyor neticede. Hani seni görünce aklıma kötü şeyler geliyor. Hocam dehşet bir affedici Allah Resulü'nde. Kin diye bir şey yok yani.
Evet.
Tabii bazen hani inatçı insanlar vardır. Din için, iman için yapılabilir. O ayrı konu.
Evet.
Ama insani olan böyle beşeri meselelerdeki, ilişkilerdeki aksaklıkları, kabalıkları Allah Resulü affediyor. Hatta bir keresinde birisi gelip ey Muhammed diyor, yakasını böyle sert bir yakası varmış cübbesinin, asılarak Allah'ın verdiği maldan bana ver diyor. Yani düşünün, Allah şu adamın dilini kesin diyecek, korkuyor bir de şimdi. Acaba dilimi mi kesecekler? Yok yok diyor. Ne istiyorsa verin. Beytül malden yani. Hocam hakikaten Allah Resulü hayatına baktığımızda psikolojik açıdan her türlü huzur, mutluluk orada var bu işin reçetesi.
Evet.
Ama tabii bilmiyoruz veya bazen hocam peygamberimizin hayatını sadece ibadet gözüyle okuyoruz. Halbuki psikolojik huzur açısından da her şeyin kaynağı orada yani.
Evet, yani sonuçta ortada bir yaşama sanatı var. Yani o yaşama sanatını da aslında ayrıca işlemek lazım yani.
Eyvallah.
Çünkü gündelik pratiklere en çok yansıyacak şeyler arasında onlar da yer alıyor yani. 7-24 çünkü. Mesela diyelim ki insanın hırstan uzak durması 7-24 yani. Diyelim ama namaz 5 vakit yani.
Yani.
Ya da oruç diyelim ki 1 ay. Ama insanın işte ihlas problemi yaşıyorsa, insan kibir problemi yaşıyorsa bu onu 24 saat şey edecek, zorlayacak. 7-24 onun peşini bırakmayacak şeyler yani.
O yüzden hocam keşke bazı kardeşlerimiz de siyeri böyle psikolojik açıdan nasıl istifade ederiz? Allah Resulü'nün her dediğiniz gibi hayat tarzı bizim için bir örnek. Yani insanın ilişkilerdeki Allah ile olan ilişkisi değil sadece. Hani biz hep evet. Allah ile olan ilişkisini sanki zannediyoruz ama eşiyle ilişkisi çok mu mükemmel. Evet. Ashabıyla olan ilişkisi, onlara saygısı, sevgisi.
Tabii onlarla... mükemmel derken mutlaka problemleri yaşıyor, o problemleri çözüyor. Yani insanlar bazen hocam şeyi, huzuru ve mükemmeliyeti şöyle anlıyor. Hiçbir sorun yok. Olur her mu? Şey dört dörtlük.
Tam tersine.
Bir elin yağda, bir elin bağda falan yani.
Hocam dedi ki birisi gelip yakasını asılıyor. Yani evet. Şimdi hocam siz gitseniz de bir vali, kaymakam, devlet başkanı yani. Yakasını asılsanız yaka paça adamı hapse atarlar yani. Yani. Belki evet. de kurşun yersiniz acaba suikast mi diye yapmak yani. İstiyor diye. Evet. Yani ne olacağı belli olmaz. Birisi sizin eşinize iftira atsa ne yaparsınız? Affediyor Allah Resulü yani. Evet, onların belli bir cezasını da veriyor, ayrı konu.
Ama nedir? O hesabı duruyor, orada o defteri yani. Kapatıyor yani.
Hocam bu defteri kapatmak da çok önemli. Yani bazen defter açık kalıyor. Ya bir adama kızdın, birkaç daha laf da söyledin, helallaş, o işi kapat.
Hocam ne oluyor? Git. Mesela bilgisayarda, cep telefonunda bir sürü program açıyorsun, artık RAM yetmiyor ve programlar çalışmamaya başlıyor yani.
Açık, işleri kapatmak zorundasın.
Yani. Ya sana uyarı veriyor, ya işte RAM devre dışı kalıyor diye ya da işte enerji tüketiyor diye program kapat diye uyarı veriyor sana. Şimdi gündelik hayatta insan bu kadar çok zihninin arkasında ve kalbinde defter bu kadar defteri hesap açık olunca hocam, yani o zaman şey dönüyor, deli divaneye dönüyor yani.
Hocam bir hadis-i şerif var, tam bu konuya çok uygun, defteri hesabı kapatmak. Bir gün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlik bir adam görmek isteyen, şuradan gelen adama baksın diyor. Bir adam hocam abdest almış, ellerine sular damlayarak giriyor mescide. İkinci gün aynı şeyi söylüyor, cennetlik bir adam görmek istiyorsanız şu gelen adama bakın diyor. Yine aynı adam gelmiş. Üçüncü gün genç bir sahabe merak ediyor, ya ne oldu bu adamda, ne var acaba? Ben de onun gibi olayım, cennete gideyim. Yani çok mu namaz kılıyor, çok mu zekat veriyor, infakta bulunuyor. Diyor ki, amca diyor, yaşlı bir sahabeymiş. Babamla kavga ettik, birkaç gün sizin evde kalsam da hani beni barındırır mısınız? Gel evladım diyor, ne olacak, beraber kalırız. O zaman, insana o zaman çok güven de var demek ki. Gidiyor, adamın hiçbir özel ibadetini göremiyor. Gece sabahı da namaz kılıp, Kur'an okuduğunu falan hiçbir şey göremeyince. Üçüncü gün diyor ki, amca diyor.
Nedir
ya, babamla senin... falan kavga etmedim esasında.
Ben yani senin sırları öğrenmeyeceğim.
Yani ya diyor, Allah Resulü seninle alakalı bunu söyledi. Baktım hayatında özel bir ibadetini fazla fazla yaptığın bir şey yok. Sabaha kadar namaz kılmıyorsun, sabaha kadar Kur'an okumuyorsun. Ya sende ne var diyor. Düşünüyor adam, düşünüyor. Ya yok, bende bir özellik yok diyor. Ben işte dedim, beş vakit namazı camide kılan, belki teheccüdü kılan, normal bir Müslümanım. Peki diyor, bu genç sahabe ayrılırken arkasından, dur bir dakika diyor. Benim bir özelliğim var, acaba o olabilir mi diyor. Nedir o özelliğin? Ben akşam yatarken diyor, ümmeti Muhammed'in hiçbir Müslümana karşı içimde bir kin barındırmam. O gün kızmışımdır, etmişimdir, akşam yatarken o dosyayı kapatırım, herkesi affederim, huzur içinde uyurum. Belki diyor bu özelliğimdendir. Bakınız yani Allah Resulü insanı ilişkide affeden, müsamaha gösteren, tolerans gösteren o mümini daha dünyadaki cennetle müjdelemiş. Ya hocam biz İslam anlarken bazen hep böyle ibadet boyutunu anlıyoruz. Doğru, ibadet boyutu var. Ama bence
ondan ibaret değil yani.
Bizim bu tasavvuf ve psikolojide
evet.
insani ilişkiler boyutu çok önemli.
Evet. İnsanın kendisiyle de ilişkisi, insanın çevresiyle de ilişkisi. İkisi de önemli. Bazen işte insan burada hırsa geçecek değil mi? Geçecek
evet,
değil mi hocam?
Ona da geçeceğiz.
Sonuçta diyelim ki hırsta biz bir açıdan bakıyorsun hep başka insanlarla ilgili. Ama o insanın, hırslı insanın kendine de, o ihtiras o insanın kendisine de zarar veriyor. Yani sadece başkalarına değil yani.
Tabii hırslı insan bir kere aldanmaya da çok yatkın oluyor. Yani haris bir insan sizi çok kolay kandırırsınız. Şurada çok karlı bir iş var dersiniz.
Evet.
Falanca yerde filanca arsa alalım. İşte 3 sene sonra 10 mil satalım. Genelde hocam kandırılanlar hep böyle insanlar yani. O yüzden hırs, hem bir de o insan herkese karşı agresif davranıyor.
Evet.
Ticaret ise mesela işte haram helal sınırına pek ayırt etmiyor. Yalan söyleyebiliyor.
Hocam tam burada bir şey söyleyeceğim. Bir insan diyelim ki bir iş için hırs yapıyor. Onun için bir motivasyon diyelim ki dersleri için, işinde yükselmek için vesaire. Şimdi bunun karşılığında biz hiç mi hırs yapmayacağız? Yani bizim motivasyonumuz ne olacak? Mesela diyelim ki azim ve gayreti de hırs mı sayacağız biz?
Tabii hırs biraz daha böyle İslam'ın hoş görmediği şekilde bir şeye abanmak diyelim modern tabirle. Yani ben şu pozisyonu istiyorum. Ama o pozisyona ulaşmak için 3-5 kişinin ayağını kaydırmam lazım.
Evet,
onların başarısız gözükmesi için.
Çaba
onlara tuzak çelme takıyorum mesela. Hata yapsın diye bile bile iş arkadaşıma öyle bir kumpas oluyor ki O adam hata yapıyor ama sebebi sensin. Sen çelme takmışsın onun görmediği bir yerde. Rakamlarla oynamışsın mesela. Adamcağız bire tosluyor. Patron diyor ki ya bu adamda iş yok. Seni yükselttim mesela.
Yani o zaman azim ve gayreti hırs olarak görmemek lazım. Veya o ayrı bir şey.
Biz öyle hocayız. Ya 100 alacağım ama kopya çekeceğim diyor. Ya 100, 99 al, 80 al ne olur. Helalinden al o notu değil mi?
Evet.
Şimdi yani hırs biraz Allah'ın izin vermediği, şeytanın yolundan giderek bir şeye ulaşıyorsanız, bir menfaate, makam, mevki, para neyse bu hırs oluyor. Yoksa dediğiniz gibi azimsiz bir insan da hiçbir iş yapamaz.
Evet.
Bu yüzden hakikaten toplumumuzda bugün maalesef hırsın getirdiği zararları hep görüyoruz.
Hırs herhalde hocam insanın tırnak içinde kızgınken nasıl kızgınlık insanın aklını başından alıyor. Böyle yani mesela, öfkeyle kalkan zararla oturur diyor ya atasözümüz. Hırs da herhalde insanın böyle aklını başından alıyor.
Tabii.
Normalde bile yapmayacağı şeyi yaptırıyor yani.
Mesela siyasette hocam örnek vereyim. Her şeyi vereceğim diyor. Ne istersen. Hani evvelden beri hatırlarsın iki anahtar falan demişler.
Evet.
Olmadık şeyi yani esasında normal bir insanın buna inanmaması lazım. Ben desem hocam size bir ev vereceğim desem inanır mısınız? Yani size ben bir
İnanırım hocam maket bir ev vereceksiniz.
Yani bir kalem hediye edebilirim. Evet. Yani bir kitap alıp hediye edebilirim hocam size.
Evet. Çünkü imkan imkan var. Öbürüne imkan yok
hocam,
yani.
Hocam size bir ev almak istiyorum desem bir bakarsınız yani hakikaten bir bana bakarsınız bir alacağım eve bakar İstanbul şartlarında. Yani evet. İnsanlar hocam böyle bazen olmadık şeye inanmak istiyorlar. Ve inanıyorlar. Yani bunu söyleyen de hırs yapıyor. Karşı taraf hırs yapıyor. Bile bile olmayacağını bile bile tamam. Bu adam bana işte ev alır diyor. Siyasette, ticarette. Ben genel ticarette şöyle bir politikam var. Yani %10, %20, %30 karlı bir iş bana bir teklif etse ciddi ciddi düşünürüm. Hmm. Ama %100 karlı olan hiçbir işi düşünmem bile. Baştan reddederim. Niye? Ya derim o kadar Türkiye'de zengin, açık göz insan varken kala kala bana mı kaldı %100 karlı bir iş? Kesin derim bu işin arkasında bit yeniği vardır. Evet. Olmayabilir de hakikaten. Ama derim ben riske girmeyeyim. O yüzden yani bu hırs, kumarda mesela hocam tamamen hırstan doğan bir şey. Çalışmadan oynayayım bir oyun. 5 dakika sonra 1000 liram olsun 5000 lira. 10 dakika sonra olsun 5000'im 50.000 lira.
Emek yok, alın teri yok.
Ama ne oluyor genelde? Böyle hayal edenlerin hepsi elindeki parayı da kaybediyor.
Ve kendi başına şeye dönüşüyor hocam, bir hastalığa dönüşüyor. Mesela sırf o kazanma kaybetme hırsı ve gerilimini yaşamak için kumar oynayan insanlar da var. Mesela en ünlüsü bunun Dostoyevski hocam. Dostoyevski'nin romanlarının pek çoğu kumar borcunu ödemek için yazmış yani adam.
Bir gece de yazmış.
Öyle bir kitabı da vardır muhakkak yani.
Ve hocam orada öyle güzel tarif ediyor ki kumarbazın psikolojisi. Diyorlar ki çok oynadığı için o yüzden güzel yazmış.
Evet hocam Dostoyevski'yi ben Stefan Zweig'den okumuştum. Çok yani biyografi konusunda herhalde en iyi isimlerden bir tanesidir Stefan Zweig. Dostoyevski'yi anlatır. Dostoyevski'nin kahramanları diyelim ki şizofrenik bir tip vardır. Bipolar bozukluğu olan birisi vardır, paranoid bir tip vardır. Farklı farklı tipler ya, kumarbaz falan filan. Hepsi Dostoyevski.
İlginç.
Dostoyevski o anlamda yani çoklu kişiliği ve ruhsal hastalıkları olan çok problemli bir tip. Yani mesela Tolstoy neredeyse ermiş birisidir yani. Ve İslamiyet'e de ilgisi vardır. Hatta İstanbul'a gelmek için yola çıktığı rivayet edilir. Öldüğü olay işte tren garına geliyor. Oradan asıl amacı etmek yani. İslanbul'a gelmek
diye yani. İslam'a sığınmak belki.
Evet yani.
Hocam şunu da fark ettim ben. Dostoyevski falan yani tavsiye ederken dikkat etmek lazım. Yani içkinin, fuhşun her türlü detaylarını çok anlatıyor. Özendiren bir şekilde anlatıyor yani. Tabii Rus kültüründe hocam bunlar belki normaldir. Ama biz Müslüman kültüründeyiz. Hani çocuğun eline verirken o kitapları da
tabii
bazen hocam yani Batı klasikleri falan diye böyle çok fazla reklamı yapılıyor. Yani herkesin de okuması gerekmiyor bence. Kendi haydi yaksanımızı haberimiz yok. Yani Robinson Crusoe'nun 10 misli daha güzel ve ona fikir babalığı yapan bir kitabımız var. Değil mi? Klasiklerimiz.
Evet. Yani şeye göre kategorize etmek lazım yani. Yaş gruplarına göre kategorize etmek lazım. Nasıl film dünyasında hocam işte şiddetin dozuna göre argo kullanımdı, cinsellikti vesaireydi. Bunlara göre kategorize ediliyor filmler yani. Ha bunlar bizim değerlerimiz açısından yeterli bir ayrım değil ama en azından bir kategorizasyon var yani.
Evet.
Bu anlamda bizim kendi edebiyat ürünlerimizin bile hocam yaş düzeyine göre yani bazı mesela ben kişisel olarak şiddetle karşıyım. Bizim zamanımızda bir tür dayatma olduğu için yani eleştirmekten de çekinmiyorum. Çok eleştiri aldığım halde Kemalettin Tuğcu'nun romanlarının ilkokul düzeyinde okutulmasını ben yanlış yani buluyorum. Ha içlerinde okutulabilecek olan vardır ama genellikle öğrenilmiş acizliklerle, karamsarlıklarla, negatif düşüncelerle, böyle insanı cendereye alan kötülüklerle falan doludur. Kendi çocukluk travmalarının bir tezahürüdür ve yapayalnızda yaşayan bir insandır.
Arabesk kültür hocam bizde çok yaygın değil mi?
Evet evet. Ben bunu bir ara sosyal medyada paylaştığımdan pek çok arkadaş, üniversite hocası arkadaşlar da eleştirdi. Kemalettin Tuğcu yok şöyle yurtseverdir vesairedir.
Edebiyat düşmanı mısınız falan.
Falan. Dedim ki hayır ben adamın yurtseverliğiyle ilgili söz etmiyorum ki. Tabii. Adam çok iyi bir romancı da olabilir ve şeyden örnekler verdim hocam. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarından hareketle yapılan dizilerden örnek verdim. Hmm. O zaman kabul ettiler.
Eyvallah. O yüzden hocam yani hakikaten karamsarlık, böyle çaresizlik hissettiren kitapları, eserleri
ve aynı zamanda filmler ve dizileri de yani insana umut aşısı yapan, enerji veren, azim ve gayretini teşvik eden, ilham veren filmler üzerine daha fazla yürümek lazım.
Hocam
yani
bu Gönül Dağı değil mi? Çok güzel böyle tasavvufi neşveler var böyle. Bazen de bazı filmlerde güzel.
Neşet Baba'nın güzel böyle yaşam öyküsünden.
İlginç güzel tasavvufi neşveleri böyle ümit, sevgi, muhabbet, affedicilik. Keşke hocam bunları filmlerimiz daha çok film yazarı arkadaşlarımız koysalar da hep evet. Böyle hocam vurdulu kırdılı kadınlar böyle ne bileyim gangster gibi hepsi eli silahlı falan.
Evet.
Hani böyle hocam bazen de Türk milleti hep iki aşırı uç arasındayız.
Evet bu aslında hocam şey batıda bizden daha fazla yani. Mesela Google'da diyelim ki bir tarama yapıyorsunuz hocam. Korku filmleri, gerilim filmleri vesaire vesaire. Ama bir de diyelim ki işte ilham verici filmler, insana kendini iyi hissettiren filmler gibi taramalar yapıyorsunuz hocam. Korku filmleri, şiddet filmleri, savaş filmleri vesaire çok büyük listeler çıkıyor. Diyelim ki yüzlerce film karşınıza çıkıyor. Ama sana kendini iyi hissettiren filmler ya da ilham verici filmler, umut verici filmler dediğin zaman hocam yani böyle birkaç on tane çıkıyor ancak.
Hocam bir örnek vereyim. Bizim bir önceki programımızda işte kemalata götüren arkadaşlar falan diye böyle çok pozitif bir başlık kullanılmış Erkam TV'deki programımızda. Bir sonraki programda ise zehirli insanlar.
Hmm.
Hani böyle hani kinleden kaçıp uzak duralım falan böyle.
Evet,
hani
evet,
sizin
evet.
Enerjinizi tüketen, hep sizi böyle karamsarlığa iten tiplerden uzak durun demiştik ya.
Evet.
Hocam başlık biraz böyle negatif olduğu için o daha bir gün olmadan diğer programın bir haftalık şeyinden daha fazla insan seyretmiş. Tabii bir yandan üzüldüm yani çok seyredilmesi ayrı konu ama ya dedim insan nedense hep negatif başlıklara daha çok merak salıyorlar da pozitif başlıkları kimse merak etmiyor yani.
Evet mesela hocam diyelim ki sağlığını geliştirme bak sağlıklısın ama sağlığını daha geliştirebilirsin. Sağlığını geliştirme üzerine bir program olsun bir de spesifik bazı hastalıklar üzerine olsun. Hangisi izleniyor? Hastalık izleniyor. Halbuki sağlığı korumak ve kollamak çok daha önemli bir şey yani. Yani koruyucu hekimlik.
Eyvallah.
O çünkü yüzden hastalık önemli olan hastalıktan uzak durmak yani. Ve bu arada gene arada söylediğimi vurgulamak istiyorum yani. İnsan en fazla kendi kendini hasta ediyor.
Doğru hocam.
Bu sadece psikolojik olarak değil hocam. Biyolojik olarak da bu böyle beslenmesiyle, uyku düzeniyle, yaşam tarzıyla kendini şey etmiyor. Yani sağlığa göre kodlamıyor yani.
Çünkü hocam bu nefis denen varlık içimizde böyle zevk perest. Zevk almak istiyor. Yani mesela
ve o anlık zevkler
tabii,
önemli.
Tatlı dokunuyor, şeker hastası tatlı yiyeceğim diyor. Spor yapmanın iyi olduğunu biliyor. Ama mesela arabayla elinden gelse binanın 10. katına çıkacak arabasıyla. Hocam çok oluyor bazen bir yere gidiyoruz. Ya bu kardeşim 500 metre yürü. Ben şu çok üzülüyorum mesela. Trafiği tıkıyor insanlar. Yani 5 metre bilemedin 10 metre eve yakın park edeceğim diye.
Hı hı.
Ya kardeşim ne gerek var? Birazcık uzağa park et. Az da spor yap. Yani hocam dediğiniz gibi insan hem madden hem manen kendisini hasta ediyor. Nice insana sigara içmenin zararlı olduğunu bildiği halde zevk görüyor bana diyor. Püfür püfür içiyorum ne güzel diyor. İçiyorsun ama evet. Ciğerler eski insanlar biraz da mazurdu. Şimdi mağdur da değiliz çünkü bu röntgenler, şunlar bunlar, MR'lar falan insanın içini dışı gibi gösteriyor yani.
Evet. Hocam aklıma şey geldi, sığırcık kuşlara. Anlatmış mıydım sığırcık kuşlarının hikayesini?
Buyurun hocam, anlatmadın.
Tekrar olmasın diye. Bazen başka bir yerde anlattığın insan...
Fark etmez hocam.
Şimdi sığırcık kuşlar hocam böyle yüzlerce kuş birlikte uçuyor. Ama böyle çok değişik şekillere giriyor sürü. Yani mesela bunun matematiğini keşfetmeye çalışmışlar. Hangi modelle bunu yapıyorlar? Mesela hocam okyanusta da sardalyalar. Böyle birkaç kilometre uzunluğunda ve birkaç yüz metre genişliğinde sürü halinde hareket ediyor. Mesela nasıl onlar hocam kaosa girmiyor? Bunu merak ediyorlar. Bunun matematiği nedir? Neye göre hareket ediyorlar? Diyelim ki yüzlerce binlerce sığırcık kuşu uçarken birden dalga böyle geçiyor.
Evet.
S yapıyor. 8 gibi ya. Ya da 8-9 karışımı şeyler oluyor. Şekiller oluşuyor. Nasıl oluyor da yan yana uçuyorlar bunlar, evet. Yani? Niye çarpmıyorlar birbirine? Bununla ilgili matematiği tam çözülebilmiş değil. Bir teori, en yakın olan teori şu hocam. Sığırcık kuşu herhangi birisi en yakınındaki 5 tane sığırcık kuşunun o anki yönelimine uyuyor.
Herkes de yanındakine baktığı için
çarpmıyor.
Çarpışma olmuyor.
Ama nereye gideceğini de bilmiyor. İlginç, mesela bazı insanlar şöyle diyor. Bir lideri vardır. Mesela diyelim ki öküz başta antiloplar da hocam. Yüz binlercesi vardır. Ama içlerinde hep şey var. Liderler var. Ya da bir fil sürüsü. Aile, lider var. Aslan ailesi, lider var. Şeyde lider yok. Mesela kazlar uçarken farklı uçuyor hocam. Kazlar bir üçgen oluşturuyor. V şeklinde uçuyor. Bir dönüşümleri var. Ve orada bir liderlik var. Ama sığırcık kuşlarında öyle değil yani. O 5 tane. Şimdi ben şey diyorum. Yani insan da kendi yakın çevresindeki 5 kişiye çok fazla uyum sağlıyor. Aslında başka bir 5 kişi olsa başka türlü davranacak. Bu 5'i farazi olarak söylüyorum yani. Dolayısıyla insan kendini değiştirmek istiyorsa hocam, ilk yapması gereken yeni arkadaşlar edinmek. Değişmek istediği türden arkadaşları olması lazım ki kolay değiştirsin kendini.
Hocam vakit doldu. Bir ayet maaliyle bitirelim o zaman, evet. İsterseniz. Rabbimiz iyi sadık insana olun demiyor da iyi, düzgün, dürüst insanlarla beraber olun. Estağfirullah. Ve künü ma'as sadıkîn. Çünkü iyiliğe, doğruluğa giden, güzelliğe giden yol direkt sizin yapmanız gerekmiyor aslında. Etrafınızda o insanları görür ve onlarla böyle bir aynileşirseniz, gönlünüzde ona sevgi varsa insan kendi kendine zamanla iyileşip gidiyor. Diyelim hocam, var mı son sözümüz?
Sosyal psikoloji de işte hocam grup psikolojisi dinamiğiyle bunu açıklıyor yani bir anlamda. Yani o grubun içerisine girdin mi başkası oluyorsun yani.
Eyvallah. Tabii hocam bunu bilinçli yapmak gerekiyor. Daha
tabii bilinçli ve stratejik yapmak lazım ki hani erdemli ve iyi insan olmak istiyorsan o insanlarla birlikte olman lazım. Tırnak içinde aptalların arasında durarak da zeki yani, olamıyorsun yani hocam.
Doğru.
Ya da içe dönük karamsar tiplerle birlikte olurken iyimser ve girişken olamıyorsun yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Cümlemiz
kıymetli
hocam.
Dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.